İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla yine birlikteyiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 734. bölümü, söylemesi bile zor. 19-24 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki teknoloji haberlerinden radarımıza takılanları sizinle paylaşacağız, üzerlerinde konuşacağız. TeknoSeyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hepsi kaynaklarına linkli. TeknoSeyir'de, Spotify'da bu yayının başlığında daha fazla detay arayan arkadaşlar oradan yola çıkabilir, o linkleri takip ederek yola çıkabilir. Bir de hep hatırlattığım gibi bize omuz vermek isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, YouTube'un teşekkür özelliğini kullanabilirler. Her hafta çeşitli arkadaşlar öyle katkıda bulunuyor. İsimlerini sayamıyoruz ama çok teşekkürler. Onlar kendilerini biliyorlar. Çok teşekkürler. Ama her zaman da her hafta tekrarladığım gibi izlemeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız, beğendiyseniz like düğmesine tıklamanız, abone değilseniz mutlaka abone olmanız, hangi platform olursa olsun bunlar da bizim için destek. Herkese destekleri için bir daha teşekkürler. Cümleten teşekkürler. Evet, 19 Mayıs'ı kutladığımız bu haftada Tayvan'da Computex gerçekleşti. Bizim haberlerimiz çok Computex ağırlıklı değil. Computex'te bu sene öyle çok hani orada çıkmış bir chipset, bir yonga falan yoktu. Var olan teknolojilerin hani ince ayarını yaptı firmalar. Yeni ürünlerini duyurdular. Bir iki de tabii bir şeyler var orada duyurulan. Onların üzerinde konuşacağız. Bu yayını çekime hazırlarken son hani biz son dakikalardayken bir haber dünya gündemine düştü. Enteresan. Amerika devleti ya da hani Başkan Trump, öyle de okuyabilirsiniz onu. Apple'ı tehdit ediyor. Şimdi zaten geçen haftanın haberiydi ama ben gündeme eklememiştim. Meseleyi biliyorsunuz, Amerika üretim Amerika'da yapılsın, Çin'de yapılmasın falan istiyor. Firmaları kafa kolu alıyor, bastırıyor. Apple çareyi Çin değil de Vietnam'da, Hindistan'da üretim yaptırarak bulmuştu. Ve o konuda da haberleri geçen haftalarda hep dinlediniz. Fakat Amerika geçen hafta dedi ki öyle Hindistan'da falan olmaz. Amerika'da üreteceksin dedi. Dediğim gibi hani ben gündeme bile eklememiştim bu haberi. Fakat bu hafta işte biz bu çekime girmeden birkaç dakika önce bu mesele coştu. Bu sefer artık Başkan Trump diyor ki Amerika'da bu Amerika'da satılan iPhone'ları Amerika'da üreteceksiniz. Eğer yapmazsanız, öyle Hindistan'da falan üretirseniz sadece diyor bu iPhone'a özel %25 vergi üzerine koyacağım diyor. İlk kez hani böyle belli bir markayı, hatta bir ürünü, bir kalemi hedef alarak böyle bir şey ifade ettiler. Sadece diyor iPhone'a %25 vergi koyarım diyor. Ve hani Amerika'nın elindeki kartların en değerlilerinden birisi olan Apple'ı böyle tehdit ettiğini ilk kez görüyoruz. İlginç bir mesele. Bütün bunlar, bu gümrük belirsizliği sürekli herkesin oranı yükselterek karşısını tehdit etmesi falan, bu meseleler yürürken arada yanlış hatırlamıyorsam Foxconn'un yöneticisi bir, umarım firmayı doğru hatırlıyorum da, çok da önemli değil aslında. Adamın söylediği şey şu: ya diyor belirsizlik daha kötü diyor bu vergilerden, gümrük vergisinden. Hani şu vergilerin adı konsa, oranı şeyi belli olsa biz diyor daha rahat geleceği göreceğiz, daha rahat hareket edeceğiz. Ama diyor bu belirsizlik, evet hani TeknoSeyir'de de duyuyorsunuz, gün içinde değişiyor bu kararlar. Belki biz bu kayıttan çıktığımızda bu %25 bilmem ne şeyinden yok o öyle değil falan diye ek açıklama gelmiş olur. İşte gün içinde birkaç kere değişmesi firmaların elini kolunu bağlamış durumda. Evet, normalde de söyleriz belirsizlik en kötü senaryodan daha kötü. Bakalım ne olacak. Her ne kadar Amerika'nın derdi falan gibi gözükse de mutlaka bizleri etkiliyor bu artışlar, şeyler. Bir yandan da hani şu komiklik var. Şimdi Amerika'da başkan İşte %25 diyor iPhone'a vergi koyacağım diyor. Bunu diyor Apple ödeyecek Amerika devletine, hükümetine. Ya amca halk ödüyor. Firmalar ödemiyor ki. Hani Amerika'da da yeni hükümet bunu anlayamadı. Bu gümrük vergilerini falan firmalar ödemiyor kardeşim. Fiyat, ürünlerin fiyatı artıyor. Vatandaşın ödüyor senin. Bunu hani Amerika'yı yöneten ya da bir anlamda bazılarınız diyebilir ki dünyayı yöneten yönetim bunu nasıl anlamıyor? Çok ilginç, yani çok ilginç günlerden geçiyoruz. Evet, biz yine kendi daha rahat olduğumuz teknoloji alanına dönelim. Bu geçtiğimiz hafta içinde iki yeni ekran kartı, iki firmadan iki yeni ekran kartı serisi sessizce birisi piyasaya çıktı, birisi duyuruldu sessizce. Birincisi önce aslında AMD'yi konuşalım. Ben öyle not almışım. AMD Radeon RX 9060 kartları duyurdu. Onlar piyasaya çıkmadı ama 5 Haziran'da çıkacak. Hani çok zamanda yok önümüzde. 9070'ler çıkmıştı biliyorsunuz. 9060 XT. 8 GB ve 16 GB iki modeli var. 8 GB olanına $300 demiş AMD. 16 GB olana $350 demiş. Şimdiden kartı elime geçirmeden, denemeden söyleyeyim. 16 alınır. $50 fark verilir, 16 alınır. Eğer o $50 ölüm kalım meselesi değilse. Evet, 5 Haziran'da çıkıyor. Bu kartlar 4K'yı hedeflemiyor biliyorsunuz. 4K 6 çözünürlüklerde. AMD'nin de kendi FSR'ıyla falan düzgün, o konuda da gelişmeler oldu yazılım tarafında. Düzgün bir performans sunacağını iddia ediyor AMD. Nvidia'da ise 5060 çıktı. O çıktı. O hatta bizim şu anda ofiste de var. Testi, incelemesi hazırlanıyor. Türkiye pazarına da girmiş. Ben bu çekimden önce online mağazalara baktım. 17-18 bin lira gibi fiyatı var. 8 GB GDDR7 bellekli, 128 bit bellekli. Yine Nvidia'nın orada öngördüğü fiyat $300'dı. Dediğim gibi Türkiye'de 17-18 bin liradan girmiş. Çok tartışmalarla çıktı biliyorsunuz. Yok işte incelemeleri engelleniyor mu, yayınlanmasın mı isteniyor falan filan. Bilmiyorum, bize kart geldi, öyle bir yanında bir şartname bir şey gelmedi. Biz bildiğimiz şekilde daha önce yaptığımız gibi testini yapacağız. Tabii orada hani tartışma şundan çıkıyor. Firmalar üst uç, orta ya da ortanın üstü, üst uç ürünlerde hani performans zaten yerinde olduğu için böyle bir ne söyleneceğini, anlatılacak şeyi kontrol etme gereği duymuyorlar. Ama alt tarafta tabii performans çok iyi değil, işte fiyat performans konusu öne çıkıyor, düşük çözünürlükler öne çıkıyor falan. Bu anlatımı kontrol etme kaygısı başlıyor firmalarda. Nvidia'da tabii Nvidia'nın bu 5000 serisinde model ne olursa olsun fazladan kare üretme, sadece 2x değil 3x, 4x daha çok kare üretme var ya, Nvidia'nın da hani hayali bu özelliğin alabildiğine kullanılması. 4x kare üretme özelliğinin alabildiğine kullanılması. Bunu garanti etmeye çalışıyor. Bizim bu işin merkezinde Avrupa'da ya da Amerika'da olmamamız, Türkiye'de olmamız, birazcık daha geriden geliyor olmamızın bazı avantajları var. O sonuçta bu kart çıktığında bize geldi. Hani önceden gelmedi. Dolayısıyla yanında da bir öyle yok şöyle yapacaksınız testi, böyle yapacaksınız bir şartname bir şey gelmedi açıkçası. Nasıl olsa piyasaya çıktıktan sonra şeyi durduramazsın zaten. İnsanlar, sen Nvidia kartın örneğini göndermese de etmese de insanlar çarşıdan satın alır. Kendisi istediği gibi test eder. Ondan sonra şeyden kurtuluyorsun. Böyle bir firma baskısı falan olacaksa da olmuyor. Biz dediğim gibi TeknoSeyir'den alıştığınız şekildeki incelemesini hazırlayacağız. Önümüzdeki günlerde yayına girecek. Evet, AMD ve Nvidia'nın ekran kartı bitmeyen maceraları bu hafta bu şekildeydi. Intel sürpriz yaptı. Intel'de bir dizi daha profesyonel kullanıma yönelik, daha özelleşmiş ekran kartları duyurdu. Şu andaki Battlemage kodlu kartların daha özelleşmiş versiyonları. Şöyle, birisi B50 modeli. Arc Pro, Arc Pro B50 modeli 16 GB bellekle geliyor üzerinde. 70 Watt'a kadar güç tüketiyormuş. Buna grafik workstation demiş özellikle Intel. Yani bununla oyun da oynarsınız tabii ki ama hani tasarım falan işlerinde kullanacak olanlar için daha özel, daha ideal bir kart. Bunu sunmuş. Bir de B60 var. B60 24 GB belleğe sahip. İyice çok belleğe sahip. Bunu inference workstation demiş. Yani yapay zeka ile uğraşacaklar için daha uygun. Öyle konumlamış. Bunun güç tüketiminin 120-200 watt arası olduğunu belirtmişler. Evet, böyle iki kart. Bunlar Türkiye pazarına gelir mi bilmiyorum. Daha çok profesyonel kullanım için. Bir de bu kartları anlatırken Intel Project Battle Matrix diye bir tasarım sergilemiş. İki GPU'lu ekran kartları, yine profesyonel kullanım için. İki GPU ama tamamıyla birbirinden bağımsız. Kendi bellekleri var. Yani bir baskılı devre üzerinde bağımsız iki ekran kartı gibi düşünebilirsiniz. Bunun da 4 tanesini özel bir anakarta takıyor. Toplam hani 8 GPU ile yine yapay zeka falan işlerinde kullanmak için bir işlem gücü yumağı oluşturuyor. Bunu da bir partnerle tasarlamış Intel, Project Battle Matrix diye sergilemiş. Onun oyun kullanımı yok. AMD'den işlemci tarafında güzel, önemli bir açıklama oldu, bir sürpriz oldu. Threadripper işlemciler geri dönüyor. Bir süredir ortadan Ryzen'ler çok iyi gidiyor. Threadripper serisi bir süredir gündemde değildi. AMD'nin çok çok çekirdekli işlemcileri Threadripper'lar. Zaten hani günümüzün iyi Ryzen'leri Threadripper'ı birazcık eski Threadripper'ları gereksiz kılıyordu. Şimdi geri dönüyor efsane. Threadripper 9000 serisi. Zen 5 çekirdekleriyle, Zen 5 mimarili çekirdeklerle Threadripper 9000 serisi. 9000 serisi ve 9000 VX serisi diye iki seri paralel olarak devam ediyor. Yine çok çekirdekli işlemciler. Şöyle örnek olarak iki işlemciden bahsedelim. Threadripper Pro 9995VX, 9995VX, 96 çekirdek artı SMT, Hyperthreading'in AMD'deki karşılığı da çalışıyor. 96 çekirdek, 192 iş dizisi. Müthiş bir şey. Biraz daha düşük bir şey istiyorum derseniz Threadripper 9980X, 64 çekirdek, 128 iş dizisi. Müthiş, müthiş bir işlem gücü. Hani bunların saat hızı öyle 5 GHz'de de 4 küsürlere falan çıkmıyor. 3'lerde geziyor genelde ama çok sayıda çekirdek var. İnanılmaz bir paralel işlem gücü sunmaktalar. 350 watt güç düzeyi bu işlemcilerin, Threadripper'ların, Threadripper 9000'lerin 350 watt olarak belirtilmiş. STR5 şu anda var olan Threadripper soketine takılıyorlar. Şu andaki, bunlar için yeni bir anakart duyurulmadı. Şu andaki anakartlarla kullanılıyorlar. Evet. Fiyatları, bu işlemcilerin fiyatları birkaç binli, hele yüksek modelleri birkaç binli, birkaç bin dolarlı fiyatlarda, değerlerde. Dolayısıyla pek öyle alıp da evimizde kullanacağımız, oyun makinesi yapacağımız sistemler, işlemciler değil bunlar. MSI bir sürpriz yaptı. Geçen sene, geçen senelerde her firma kendi el konsolunu, biz hani şakayla el Atari'si diyoruz ya, el konsolunu, taşınabilir konsolunu çıkartırken MSI farklı bir yola gitmişti. Herkes AMD'li cihaz çıkartırken MSI Intel'li cihaz çıkartmıştı. Clove. Valla elimize geçmedi, görmedik. Pek öyle aktif olarak pazarlamadılar. Hatta görünüşe göre MSI çok kısa sürede vazgeçti o cihazdan. Vazgeçmemiş. MSI Clove'un yeni sürümlerini duyurdu bu hafta. Hem de bu sefer AMD'de var. Bir Intel tarafında orijinal Clove, MSI Clove 8 AI Plus diye bir sürümle, Polar Tempest Edition diye bir yeni bir sürümle, iyice cilalanmış, parlatılmış bir sürümle geri dönüyor. Intel Core Ultra 7 işlemci 2 TB M.2 SSD ana özellikleri onlar belirtilmiş. Ekranı falan bildiğimiz Clove gibi. Ama ondan belki daha ilginci AMD'li Clove. MSI Clove A8 bu sefer adı. AMD Z2 Extreme işlemciyle geliyor. Bu Z işlemciler bu tür mobil cihazlar için işlemcilerdi ya. Z2 Extreme iyisi o işlemcilerin bayağı yükseği. 24 GB bellek. 24 GB DDR5 bellek. 8 inç 1080p ekran. 1 TB depolama. Şimdi bu tabii 1080p ekranda iyi sonuç verecektir. Dahili grafikler bile. Bunun özellikle AMD sürümünü merak ettim. Aslında Intel sürümünü daha çok merak ediyorum. Çünkü değişik Intel nasıl sonuç veriyor. Ama Clove A8 diğer herkes gibi AMD'ye de bir dönüşü gösteriyor. Fuarda duyurulan ürünler arasında bir şey benim ilgimi çekti. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda ünlü, önemli kasa üreticisi, PC üreticisi Silverstone'un eski usul masaüstü dediğimiz kasalardan, hani şimdi tower kasalara da masaüstü diyoruz da, eskiden hani şöyle monitörün altında dururdu bilgisayar, masaüstü ona denirdi. Tower'ın yere konacağı düşünülüyordu çünkü. Öyle bir kasa, eski usul bir kasa tanıtmıştı güncel sistemler için. Biz de kısaca haber yapmıştık, konuşmuştuk. O kasanın adı FLP01. Şimdi Silverstone bir vuruş daha yaptı aynı şeye. 1990'lı yılların mini tower kasaları, işte ön tarafında turbo tuşu olur, bir LCD gösterge olur falan. Çoğunuz hatırlarlar, belki kullandınız, belki gördünüz. Öyle bir PC kasası çıkartmış Silverstone. FLP02 bu seferkinin adı. Fakat görüntüsü o 1995'lerin kasası olsa da içine en büyük ekran kartları sığıyor. 3 fanlı o 360 milim boyutuyla tabir edilen radyatörü olan suyla soğutma sistemleri sığıyor. Yani 1994 görünümüne en yüksek teknolojiyi koyabiliyorsunuz. Böyle bir kasa göstermiş, sergilemiş. Vallahi ilginç geliyor bana ama yani bilmiyorum, sahip olmak ister miydim bilmiyorum. Ama ilginç olduğu tartışılmaz bence. FLP01, FLP02. Silverstone'un eski yeni kasaları. Diğer taraftan Computex bağımsız gelişmeler teknoloji bilgisayar dünyasında. OpenAI, Apple'ın efsane tasarımcısı, efsane ismi John Ive'ın I.O. firmasını satın alıyor. I.O. isimli bir firması varmış. Aslında iki firma var işin içinde. Şimdi I.O. firmasını satın alıyor 6,5 milyar dolara. Bununla birlikte John Ive'ın bir de Love From diye bir firması varmış, tasarım firması. Bu Love From firması da OpenAI için tasarım yapacak. Hem hardware hem software. OpenAI'ın bütün tasarım işlerini, yüzünü bu Love From firması gerçekleştirecekmiş. İlk ürün 2026'da diyorlar. John Ive kendisi de OpenAI'da bu tasarım masarım konularının başına geçiyor. Böyle bir satın alma, birleşme oldu. Tabii bu yıldız bir isim. Bir süredir Apple'dan ayrıldıktan sonra o kadar gündeme gelmemişti ama yıldız bir isim, tanınmış bir isim. OpenAI için bir değer olacaktır. OpenAI için bir kazanç olacaktır. Bakalım nasıl ürünler çıkacak bu işte birleşmeyi, katılımı falan duyururken geçen yıllarda gündeme gelip çok kısa sürede yok olan işte Humane ya da Rabbit gibi garip garip AI ürünleri, hatırlarsanız FOSS çıktı, hepsi büyük gürültüyle çıktılar. Yok işte küçücük bir cihaz sizin telefonunuzu yönetecek falan filan, ne olduğu pek de anlaşılmadı zaten. Ve hiçbir halde olmadığı ortaya çıktı, yok oldu. Onların ismi de geçmiş, öyle olmayacak bizim tasarlayacağımız ürünler diye. Bir ekransız, telefonsuz falan yapay zekayı kullandıracak bir cihaz hayal ediliyor ya da tahmin ediliyor. Konuşarak herhalde gerçekleşecek ya da gözlük. Bakalım ne çıkacak. OpenAI diğer taraftan uygulama geliştiricileri için Codex diye bir sistem duyurdu. Daha önce de varmış Codex ismi geçen bir şeyler komut satırından falan ama Codex diye daha komple bir uygulama geliştirme paketi, platformu. Şu anda yüksek kademe abonelikler de var. Plus ve Edu seviyesine de gelecekmiş ilerleyen günlerde. Burada çok da biz hakim değiliz. Agent kavramını öne çıkartıyorlar. Tam olarak programcıya bir asistan. Onun işlerini yapacak. Onun hani kendi insan yeteneklerini, deneyimini kullanmasına gerek olmayacak. Makinenin yapabileceği işleri atayabileceği bir yöntem, bir sistem Codex OpenAI sunmuş. Programcılık, yapay zeka destekli programcılık falan derken benzer bir gelişme, benzer bir atılım bu hafta Anthropic firmasından geldi. Onların Claude yapay zekası var. Geçen haftalarda hani Master Prompt sızdı falan haberleri olmuştu, konuşmuştuk. Claude 4'ü kullanıma sundular. İki model var. Claude Opus 4, Claude Sonnet 4. Sonnet 4'ün ücretsiz kullanıma da açıldığını belirttiler. Bu Anthropic'in Claude'u yapay zeka ile programlamada çok çok üstte diğerlerine göre kabul ediliyor. Profesyonel kullanımda falan çok daha kullanımı var, desteği var. Evet, bu da böyle bir kendine yazılım asistanı kullanan arkadaşların araç kutusuna eklendi. Claude 4. Tabii bütün bunlar olurken alıştığımız türde haberler de hiç eksik olmuyor. İnternette sahipsiz, başıboş bir halde 184 milyon kayıt içeren bir bilgi bankası keşfetmişler. Jeremiah Fowler diye bir uzman bunu keşfetmiş. Bir hosting hizmetinde, firmasında 47 GB büyüklüğünde bir veri paketi, içi silme kullanıcı bilgisiyle, yani şifre, kullanıcı adı, servis falan filan. Hatta devlet kullanıcılarının kullanıcı adları, şifreleri falan filan. 184 milyon kayıtlık bir bilgi bombası, bilgi hazinesi. Şey yok, hiçbir veri yok. Kimin? Yani 47 GB büyüklüğünde veri, birisi upload etmiş, bir database kurmuş orada bulutta. Kim işletiyor bunu? Kim yükledi, kim kiraladı o hizmeti? Hiçbir şey bulunamıyor. Tamam, şeyi kapattırmışlar. Hani o host, sonuçta bir hosting firması o database'i ayakta tutuyor. Hosting firmasına ulaşılmış, kapattırılmış, ortadan kaldırılmış. Ama bugüne kadar indirdi mi o 47 GB paketi? Bilinemiyor. En önemlisi hani kim açtı o account'u? Kim yükledi bu bilgileri? Bunlar yok ortada. İşte bilinmeyen bunun gibi kaç tane daha 47 GB'lık database var bir yerlerde. Geçmişte de böyle haberler vardı, hatırlarsınız. Kim yüklüyor, kim ne yapıyor bilemiyoruz. Bir araştırmacı şans eseri keşfetmiş. Keşfetmediği kaç tane var? Microsoft'tan haberler var. Microsoft kendi etkinliğini yaptı. Notepad'e yapay zeka ile metin oluşturma gelecekmiş. Notepad'e zaten yapay zeka geldi. Bugün işte görüyorsunuz orada metni özetleyeyim mi falan filan size hizmetler öneriyor, bir simgesi var. Ama onların arasında şu an için metin oluşturma yok. Onu da ekleyeceklermiş. Onu da Notepad'e gelecekmiş. Valla Notepad'i rahat bıraksanız ya. O çok küçük, hızlı, basit şeklinde kalsa. Neyse, yapay zekadan kaçış yok. Ayakkabı bağına kadar eklenecek, o belli. Diğer taraftan Windows'un içindeki Linux alt sistemi, WSL, Windows Subsystem for Linux, açık kaynak haline gelmiş. Orada Microsoft diyor ki biz bunu Windows'un kendisinden komple ayırdık ve hani Windows'u açık kaynak haline getirmeden bunu diyor açık kaynak haline getirdik. Değiştirmek isteyenler ya da samimiyetinden, güvenilirliğinden kuşku duyanlar kodu inceleyebilecek diyor. WSL açık kaynak haline geldi. Bir de Windows 11'de yine Cross Device Resume diye bir İngilizce adı böyle, cihazlar arası işi devam ettirme. özelliği geliyormuş, onu sergilemişler. Orada da şöyle, hani telefon entegrasyonunun daha iyi olduğunu düşünün. Mesela bilgisayarınız çalışıyor. Telefondan Spotify'ı açıyorsunuz. Bilgisayarda da çalışan programlar arasına Spotify gözüküyor. Ama yanında telefon simgesi var. Hani şimdi de zaten aslında bu tabii uygulama özelinde olacak. İşletim sistemi kendisi bu özelliği eklemiyor. Uygulamaları, işletim sistemi zemini hazırlıyor. Uygulamaların kullanması lazım. Spotify özelinde zaten bir telefonla belli bir işbirliği falan vardır ama burada daha iç içe giriyor. Uygulamanın sanki bir uygulama var. Cihaz ne olursa olsun aynı uygulamayı kullanıyorsunuz şeklinde. Apple'da zaten varmış bu tür bir şeyler. Windows 11'de de işte Cross Device Resume İngilizce ismi gelecekmiş. Dediğim gibi destekleyen uygulamalara bir anda her şeye gelmiyor. Geliştiriciler için belki Microsoft'un en önemli sürprizi, jesti şu oldu. Microsoft'un uygulama mağazasına uygulamanızı eklemek parayla $19'muş. Küçük geliştiriciler için, şahıslar için $19'muş. Karşılaştırma yapmışlar. Google $25 istiyormuş. Apple yıllık $99 istiyormuş. Bu 19-25, $19, $25 ömür boyu olan ücretler. Apple yıllık $100 istiyormuş, $99 istiyormuş. Microsoft dedi ki kaldırdım. O 19'u da almayacağım. Firma değil ama küçük bir bağımsız geliştiriciyseniz, meraklı bir programcıysanız uygulamanızı Microsoft'un Windows'un uygulama mağazasına para vermeden ekleyebileceksiniz. Böyle bir jest yapmış. Tabii hani o bir uygulama çöplüğü oluşturur mu kaygısı olabilir ama tabii bir yine bir para almıyor da kontrol falan şeyi var. Şartı var. Bir de firmalara Microsoft da yine $99 bir ücret koyuyor. Bu bağımsız geliştiriciler falan için. Mozilla'dan bir haber var. Şimdi Firefox kullanıcıları aslında gözlerine çarpmıştır. Kullanıyorlarsa kullanıyorlar. Kullanmıyorlarsa da belki gözlerine çarpmıştır. Mozilla'nın o üst çubuğunda bir cep gibi bir simge vardır. Pocket. Hakikaten cep onun da ismi. Bir Mozilla'nın geçmişte satın aldığı bir uygulama. Yer işareti, bookmark sisteminin daha gelişmişiydi bu Pocket. Hani oradan kendinize çeşitli kategorilerde daha sonra bakarım deyip yani kabul edelim hiçbir zaman bakmayacağınız bizde de öyle. Web sayfalarını orada kategorilerle falan arşivleyebiliyordunuz. Kendinize koleksiyonlar, arşivler oluşturabiliyordunuz. Güzel bir sistemdi. Onu etkin olarak kullanan arkadaşlarım falan da var. Hani göz ardı edilecek bir şey değildi. Fakat herhalde yeteri kadar kullanılmıyor ki sonlandırıyor. Bir de Fake Spot diye bir yine geçmişte satın aldığı bir sistem varmış Mozilla'nın. O da Review Checker diye bir sistemle online mağazalarda sahte yorumları keşfediyormuş. Onu da duruyor. Şöyle, 8 Temmuz 2025'te Pocket çalışmayı durduracakmış. Yeni bir şeyler ekleyemeyeceksiniz, kullanamayacaksınız. Fakat hani içinde kaydettiğiniz siteler var, onları kurtarmak istiyorsanız 8 Ekim. Tarih. 8 Ekim 2025'te o kullanıcı kayıtları falan siliniyor Pocket'tan. Ortadan kalkıyor komple. Dolayısıyla öyle Pocket'ta sakladığınız bir şeyler varsa sonra okurum diye elinizi çabuk tutun. 8 Ekim'e kadar zamanınız var okumak için ya da onu başka bir yere taşımak için. 8 Ekim'de verileri siliyorlar. 8 Temmuz'dan sonra da zaten çalışmıyor. Pocket kullananların dikkatine. Demin söylediğim o Fake Spot Review Checker sistemi de 10 Haziran'da yakın tarihte. 10 Haziran'da duracakmış onun çalışması. Yerine de bu iki servisin de yerine bir alternatif de önermiyorlar açıkçası benim gördüğüm kadarıyla. Kullanıcı başının çaresine bakacak. Evet, böyle firmaların sunduğu, hele ki ücretsiz sunduğu hizmetlerle pek işte iş düzeni, çalışma düzeni oluşturmak riskli oluyor. Kapatabiliyorlar. Ücretli olsa da kapatabiliyorlar da. Bu biraz Pocket'ın gitmesi tatsız sürpriz oldu bence. Neyse. Oyun dünyasına geçelim. Oyun dünyasından çok bu hafta ardı ardına Warhammer 40 bin oyunları haberleri var. Çünkü bu bir Warhammer Skulls Festival diye bir şey oluyor her sene. O gerçekleşti. O tabii hani bütün oyunları, masa üzerinde oynanan oyunları falan da kapsıyor. Tam bizim bilişimin odağında değil. Fakat bir sürü de bilgisayar oyununun yenilikleri falan duyuruldu. O yüzden gündemi işgal etti. Önce bir kere şu var. Microsoft Game Pass'a Retro Classics diye bir oyun ekledi. Yani oyun değil aslında, onun altında oyunlar var da bir emülatör gibi bir şey ekledi. Bir Unstream Arcade diye firmayla işbirliğiyle yapılmış. 50 kadar Activision oyunu, Microsoft Activision aldı ya. 50 kadar Activision oyununu Xbox'ınızda kullanılır halde sunuyor. Bunlar hani Atari 2600 oyunları falanla başlıyor. River Raid falan var. En son işte bir MechWarrior 2 mi vardı? Daha güncel. O da PlayStation sürümü. Şu anda 50 kadar oyun var. 100'e kadar çıkacakmış. Şimdi ilginç olan şu. Bu Retro Classics'i parayla alıp oynayamıyorsunuz. Ya da altındaki oyunları tek tek alakart şekilde tek tek alayım oynayayım, öyle bir şey yok. Bu Game Pass'a eklenmiş bir hani hizmet gibi, özellik gibi bir şey. Game Pass abonesiyseniz bunu yüklüyorsunuz. Bir arayüzü var. Oyun şeyi de güzel yapmışlar. Hani oyunları istediğiniz gibi oynuyorsunuz. Böyle o eski oyunlar için 40 yaş, şey, lafın gelişi değil, kelime olarak şey değil. Gerçekten 40 yaşında oyunlar falan için turnuvalar falan yapmışlar. İşte bir canla ne kadar gidebilirsin falan gibi. Bayağı bir cilalamışlar yani. Çok güzel sunmuşlar. Satın alamıyorsun. Bu sadece bir Game Pass'a eklenmiş bir özellik, bir hizmet. Bana o çok ilginç geldi. Belki de şeyi de düşündürüyor. Belki de gelecekte böyle oyunlar da çıkacak. Filanca oyunu satın alma diye bir şey olmayacak. Sadece işte PSN Plus oynatacak. Sadece Game Pass oynatacak. Belki de bu ilk damla, yağmurun ilk damlası. O yüzden bana çok ilginç geldi. Bir de şunu düşündürdü bana. Xbox 360 sahipleri belki hatırlarlar. Microsoft geçmişte de böyle eski oyunlar, o jetonlu makine oyunları falan konusunda bir deneme yaptı. 2010 yılında Game Room diye bir şey çıkarttı Microsoft Xbox 360'da. Yine bir ana uygulama var, indiriyorsunuz. İçine oyunları, öyle jetonlu makinelerin 80'li yılların oyunlarını ekliyorsunuz. Oyunlar parayla satılıyor. Microsoft dedi ki binlerce oyun olacak. Tabii şimdi o jetonlu makine oyunları, evet, baya baya binli seviyede dünyada emülatörleri var. Microsoft dedi ki binlerce oyun olacak Game Room'da. Olmadı. Sadece Konami oyunları eklendi. Orada da hani yanlış hatırlamıyorsam 30-40 oyun eklendi. Kaldı. Başka firmalar ilgi göstermedi, lisans vermedi belli ki. Başka firmaların oyunları eklenmedi. Game Room öyle kurudu, kaldı, unutuldu. Bugün ben bunun bir videosunu hazırlayacağım. Çünkü internette pek yok da bunun videosu. Şimdi biraz daha güçlü şekilde geri geliyor gibi. Fakat hani şimdi 50 oyun var, 100'e çıkacak kısa sürede falan diyorlar ama biz o Game Room'da binlerce oyun vaat edilmişti, olmadı. Dolayısıyla o oyun hani arttığı zaman bakarız diyorum ben. Ama ilginç. Hani sadece parayla satılmaması, sadece Game Pass'te olması falan ilginç bir mesele. Takip etmeye değecektir. Retro Classics ismi bu. Biz bir River Raid oynamanızı tavsiye ederim. TeknoSeyir'de River Raid'in bölümü de var. Evet, dedim ya başta oyun bölümünün başında Warhammer Festivali yaşandı. O yüzden bir sürü oyun çıktı. Evet, Space Marine 2 geçen yılın en bomba oyunuydu. Hakikaten bir sürprizdi. Bu kadar iyi çıkması, her şeyinin harika olması oyunun büyük sürpriz oldu. Çok meraklıları olarak memnunuz. Hem testlerde kullanıyoruz hem keyifle oynuyoruz. Harika bir oyun. Ama bunun bir Space Marine 2. Bir de 1 var. Yine Xbox 360'da falan olan. 2011'de çıkmış. Onun remaster'da duyuruldu. Space Marine Mastercrafted Edition ismi. Haftaya çıkıyor. 10 Haziran. 15 gün sonra çıkıyor. İyi, çok beklemeyeceğiz. PlayStation yok ilk başta ya da öyle. Xbox ve PC olarak duyuruldu. İlk oyunun remastered hali, 4K'ya çalışabilir hale getirilmiş hali çıkıyor. Buna sevindim. Çünkü birazcık şöyle, ikinci oyunu, ilk oyunu hiç bilmeden oynayabilirsiniz. Bir şey de kaybetmezsiniz falan, anlarsınız her şeyi ama bazı detaylar var. İlk oyunu oynamış olanların anlayacağı bazı detaylar var ikinci oyunda. Evet, ilk oyunun böyle bir remastered'ı, remake'i iyi. Bunun dışında yine Warhammer 40.000 oyun sistemini bilgisayarda doğru düzgün oynatan, hani çok oyunları çıkmıştı ama hepsi kötüydü açıkçası, hayal kırıklığıydı. Yani kötü demesem de hani zayıftı. Warhammer 40.000'in PC'de oh be dedirten oyunu bence Dawn of War'dur. 2004'te çıkmış. İkisi, üçü çıktı sonra. Dawn of War bence Warhammer 40.000 oyunları için bir dönüm noktasıdır. Onun da Definitive Edition. Yine Remastered'ı duyuruldu. Tarih vermemişler ama galiba bu sene çıkacak o. Çok gecikmeyecek. Evet, Dawn of War Definitive Edition. Bütün DLC'leriyle falan birlikte Remastered. Güzel olacak. 20 sene sonra geri dönüyor. Geçen sene çıkıp ama çok gündem olmayan, araya karışan harika bir Warhammer 40.000 oyunu Bolt Gun. Bolt Gun boomer shooter denen mekaniklere sahip, eski biraz grafiklere sahip. Harika bir oyundu ama benim kişisel deneyimim şu oldu. Müthiş başlıyor. İlk birkaç bölüm ya harika bir şey bu diyorsunuz, çok heyecanlanıyorsunuz. Bir süre sonra büyük bir sıkıntıya dönüşüyor. Çünkü çok tekrar, çok tekrar, benzer görüntüler, aynı düşmanlar, aynı işler. Bir süre sonra o bütün enerjisini kaybediyordu Bolt Gun ama önemli bir oyundu. Bolt Gun 2, 2026'da çıkıyor. Bolt Gun 2 duyuruldu. Umarım bu sefer hani enerjisini kaybetmeyecek şekilde yaparlar. Bir de bu haftanın son başka DLC'ler falan da var da ben artık onları gündeme eklemedim. Son Warhammer 40.000 oyunu haberi Dark Heresy. Bu da geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıl Rogue Trader çıktı. Tur bazlı bir Warhammer 40.000 oyunu. Güzel bir oyun. Başarılı oldu. Güzel bir oyun. O adamlar hemen apar topar aynı formülle bir oyun daha hazırlamışlar. Dark Heresy. Tarih yok. Gerçi hazırlamışlar dedim ama tarih duyurmadılar. Tur bazlı bir Warhammer 40.000 oyunu. Bu hafta evet, Warhammer 40.000 oyunları en altın çağlığını yaşıyorlar aslında. Yıllarca bir şey olmadı. Bir komple bir oyun sistemi olmasına rağmen PC'ye düzgün aktarılamadı. Şu tatmin edici bir oyun olmadı. İşte Dawn of War falan başarılıydı, güzeldi ama hiçbir zaman tabii yıldız olmadılar. Space Marine 2 öyle bir değiştirdi ki akışı. Şu anda bilgisayarda altın çağını yaşıyor. Bakalım. Bu oyunları da merakla bekleyeceğim. Özellikle Bolt Gun 2'yi. Evet. Bu haftanın gündemi böyleydi. Computex'ten yine yakalayacağımız şeyler olur. Önümüzdeki haftalık gündeminde de yine Computex içeriği olacaktır. Kaçırdığımız şeyler de kesin vardır. Merak etmeyin. Bu hafta kaçabilir ama haftalık gündemden kaçmaz önemli meseleler. Evet, 19-24 Mayıs arasının teknoloji gündemi bu şekildeydi. TeknoSeyir'de yine gündemi takip etmeye devam edelim. Hoşçakalın.
İtopya.com sundu. TeknoSeyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.